Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçen haftaki programımızda hatırlayacağınız üzere insanın toprak aşamasında başından geçen hadiseleri, yaratılışta meydana gelmiş olan safhaları konuşmuştuk. Toprak safhası, çamur safhası, yapışkan çamur safhasıyla suyun dahil edilmesi, sonra havada kuruması, şekillenmesi, nihayet ateşte pişmiş bir çamur safhasıyla da topraktaki oluşumun neticelendiği ve nihayet insanın ruhunun üfleneceği aşamaya gelindiğini bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim bu ilk insanın yaratılışı dışında ondan sonraki insanların yaratılış aşamalarında şöyle anlatır. Bugün artık tıp ilminin yeni yeni keşfettiği bu ilahi tanzim, ilahi program 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmiştir. Estağfirullah. Ve lekad halaknel insane min sülaletin min tîn. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ. Sonra onu sağlam bir karargâhta, yani ana rahminde bir nutfe haline getirdik. ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Sonra o nutfeyi bir alaka, yani yapışkan ve döllenmiş bir yumurta yaptık. Peşinden o alakayı bir mudga, yani bir çiğnem et haline getirdik. Peşinden bu bir çiğnem eti kemiklere, iskelete çevirdik. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. Bu kemikleri etle kapladık. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ. Sonra onu başka bir yaratışla insan olarak meydana getirdik. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. İşte yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Mealini verdiğimiz Mü'minun suresinin 12 ila 14. ayet-i kerimeleri Hazreti Adem'den sonraki insanlık neslinin anne karnındaki geçirdiği safhaları özetliyor. Daha tıbbın yeterince gelişmediği, ultrasonun, film cihazlarının bulunmadığı zamanlarda ancak bugünkü teknikle anlaşılabilen, akıl erdirilebilen, keşfedilebilen, anlaşılabilen bu teknik özellikler Kur'an-ı Kerim'de safha safha ifade edilmiş ve bugün gelinen bilgi ve teknoloji bu safhaların her birinin aynen tahakkuk ettiğini ve insanı hayrette bırakacak derecede, insanı adeta küçük dilini yutturacak kadar büyük bir ilahi saltanat cereyan ettiğini, her insanın yaratılışında Allah'ın bu sanatını tekrar ettiğini göstermektedir. Çünkü burada insanın bir atılmış sudan, insanların kerih gördüğü, dönüp bakmadığı bir sudan nasıl ruh üflenecek kıvama geldiği anlatılmaktadır. O suyun anne rahminde nasıl döllendiği, oraya yapışıp kaldığı, sonra mudga denilen bir çiğnem et haline döndüğü, yani zahirine bakılınca ağızdan çıkmış, çiğnenmiş bir et gibi biçimsiz halde olduğu, daha sonra bu biçimsiz hale gelen etten kemiklerin vücut bulduğu, iskeletin ortaya çıktığı anlatılmıştır. Gerçekten bu bile, tek başına etin içinden kemiğin vücut bulmuş olması bile Allah'ın kudretini, ilmini başı başına gösteren en büyük delillerden bir tanesidir. Daha sonra bu kemikler etle kaplanmıştır. Bu fiziki şekillenme bittikten sonra Allah-u Teala insana benzemeye başlayan bu varlığa bir ayrı yaratılışla ruh üflemekte, onu canlı hale döndürmektedir. Evet, doktorların bunu anlaması, bilmesi ve görmesi, yaşaması her zaman daha mümkün. Bu sanat harikasının nasıl var olduğunu yakinen her safhasıyla hissetmesi, yaşaması doktorlar açısından her an tespit edebilecekleri bir durum. Fakat Kur'an-ı Kerim sadece doktorlara hitap eden bir kitap değil, insana da, normal sıradan bir insana da yaratılış manzarasını gözün önüne getirecek şekilde, adeta anne karnına bir ultrason yerleştirecek şekilde safa safa 9 ay 10 günü özetliyor. Ve neticede diyor ki, ey insan, sen hiçtin, yoktun, ben seni kudret elimle safa safa yoğurdum, seni önce atılmış kirli bir sudan bir et parçasına, daha sonra kemiğe, daha sonra bedeni olarak tamamlanmış bir varlığa, nihayet ruh üfleyerek mükemmel bir varlığa döndürdüm. Ve anne karnından çıktığın zaman da aslında sen yine mükemmel bir varlık değildin. Sende var olan özelliklerle, senin ruhuna cevher olarak eklediğim hasletlerle mükemmel bir varlıksın. Ama bedeni yaratılışın zaaflar içinde, aciz içinde, sen 9 ay 10 gün içerisinde anne karnında bir tekamüle, bir olgunlaşmaya maruz kaldın ama yetmedi. Doğduktan sonra da senin olgunlaşman, senin eğitimin, senin bedeni olarak özelliklerinin tamamlanması gerekiyor. Çünkü sen acizsin, şu an yürüyemiyorsun, sen acizsin, konuşamıyorsun, meramını anlatamıyorsun, ihtiyaçlarını anlatamıyorsun. Fakat bu safhada geçecek, bir müddet sonra yiyeceksin, içeceksin, konuşacaksın, büyüyeceksin. Fakat bunların hepsini unutup seni bu halden hale sokan, seni bu şekilde mükemmel yaratan Rabbine isyan edeceksin. Ey insan, seni anne karnında, annenin kendi iradesi dışında bile şekillendirmeye devam eden Allah, seni bin bir türlü badireden geçirmiş, milyonlarca, milyarlarca ihtimal arasından seni seçmiş, var etmiş ve seni insan kılmış. Sonra seni himaye edecek vasiler, veliler başına tayin etmiş, anne baba elinde terbiye etmiş, şekillendirmiş, ihtiyaçlarını gidermiş, seni büyütmüş ve nihayet sen artık aklı olan, konuşan, İstediğini yapabilecek güce ulaştığında hiçbir şey yokmuş gibi kendini adeta bir tanrı görüyorsun, Allah'a isyan ediyorsun, kafa tutuyorsun ve kendi yaratılışını unutuyorsun. Bu ayetlerdeki aslında temel mesele, yani insanın hangi safhalardan geldiği, hangi safhalardan geçerek var olduğu, aslında ne kadar zavallı bir varlık olduğu, Allah'ın kudretinin, ilminin ne kadar nihayetsiz olduğu, nasıl bir sanat harikası, bir kudret tecellisi olarak var edildiğini gösteriyor. Ama insana da sen bundan ibaretsin. Maddi olarak aciz, fakir ve türlü ihtiyaç içindesin. Seni var eden, seni tekrar yok etmeye kadir olan, seni şu an yaşatan, topraktan, havadan, sudan, senin gıdanı veren Allah-u Teala'ya bu ihsanları karşılığında tek vazifen var, kulluk yapmak. Eğer kulluğu aşarsan, kendini kul olarak görmemeye başlarsan, isyan edersen, işte bu ayet-i kerimede anlatılan safhaları gözden uzak tutmuşsun demektir. Sen bir müddet güçlü olabilirsin, bir müddet astığını kestik bir varlık olabilirsin. Fakat bunun bir de ihtiyarlık aşaması var, bunun bir de ölüm aşaması var. Nihayetinde elinin kolunun bağlandığı, hiçbir gücünün olmadığı hastalık ve benzeri safhalar var. Gel güçlüyken, iraden senin elindeyken, istediğini yapma gücüne sahipken hayrı seç, kulluğu seç. Aksi halde bundan pişman olacak olan yine sensin. Allah'a herhangi bir eksiklik, herhangi bir noksanlık veremezsin. Yaptığın bu isyan sadece seni mahveder. Çünkü Allah müstanidir. Kullarına veya varlıklara vermiş olduğu şeylerle hazinesinden hiçbir şey eksilmez. Senin isyanın Allah'ın mahlukatı arasında kulların gönüllü olarak ibadetleri, dağın taşın kendi lisanlarınca zikri, meleklerin cinlerin tesbihatı ibadeti ve diğer bütün yaratılmış olanların Allah'ı tanıyıp bilmesi yanında senin sözlü olarak Allah'a isyan etmenin, fiili olarak davranışlarına ispat etmenin, isyan etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü aslında senin sözlü olarak yaptığın isyan sadece seni yakıyor. Bütün bedenin halihazırda Allah'a itaat ediyor. Konuşurken dilin, Allah'a isyan eden dilin, küfür sözleri taşıyan dilin aslında Allah'a itaat eder vaziyette. Kendi yapısını devam ettirdiği müddetçe dil, konuşma hasretini devam ettirdiği müddetçe ve tatmayı, yemeyi, içmeyi vesaire sağladığı müddetçe Allah'ın kendisine tayin ettiği vazifeyi yerine getiriyor, itaat ediyor. Sen vücudunla isyan ederken aslında kalbin Allah'a itaat ediyor. Sen vücudunla isyan ederken miden, karaciğerin, böbreğin, saçın, kulağın, bütün uzuvların Allah'a itaat halinde. Senin isyanın suri, dış görünüşte, zahirde. Aslında bedeninin her uzvu, her bir hücren var oldukları müddetçe, varlığını devam ettirdikleri müddetçe, Allah'ın kendilerine emrettiği vazifeyi yerine getirdiği müddetçe itaat halindeler. Dolayısıyla isyan etmekle sen sadece kendine zarar veriyorsun. Allah müstanidir. Yeryüzündeki bütün varlıklar, yarattığı bütün mahlukat Allah'a isyan etmiş olsa bu Allah'ın gücünden, azametinden, ilminden bir şey eksiltmez. Yine yeryüzündeki bütün mahlukat Allah'a itaat ve kulluk arz etmiş olsa bu da Allah'ın şanına ilave bir şey getirmez. Bu dünya imtihan dünyası. Bu dünya akılların, iradelerin test edildiği seçim meydanı. Kim hangi yolu seçti, sonunda nihayet nereye varacak, bunun tayin edildiği bir yer. Aslında Rabbül Alemin insanları dünya hayatına tattırmadan, kendi ilmi ezelisiyle, leh-i mahfuzda yazılan bilgiyle cennetlik veya cehennemlik olarak tayin ve tespit edip buralarda yaşatmaya başlayabilirdi. Fakat belki cennettekiler çok fazla itiraz etmeyebilir ama cehennemdeki insanlar, "Ey Allah'ım, sen beni niye cehenneme koydun? Benim cehenneme girmeme ne sebep vardı? Ben ne yaptım ki beni cezalandırdın?" diyebilir ve bu manada Allah'a karşı çıkabilirdi, isyan edebilirdi veya soru sorabilirdi. Allah-u Teala insanları dünya hayatına kendi yaptıklarına kendileri şahit olsun diye, yine yaptıklarına diğer insanlar şahit olsun diye, yaptıklarına gizli ve açık güneş ve ay, bütün varlıklar, her şey, canlı cansız her şey ona şahit olsun diye yarattı ve herkes birbiriyle imtihan olmakta. Söylediğimiz her şeyle imtihan oluyoruz. Söylemediğimiz her şeyle imtihan oluyoruz. Yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmayı ihmal ettiğimiz, yapmadığımız her şeyle de imtihan oluyoruz. Buradaki hayatımız kare kare, an an filme alınıyor. Gizli saklı hiçbir şeyin kalmayacağı bir yerde her şey ortaya çıkacak. Kimse o zaman bu yaptıklarına itiraz edemeyecek. Çünkü her şeyi konuşturan Allah kıyamet gününde insanın ağzını kapayacak, ellerini, ayaklarını, diğer uzuvlarını yapılan kötülüklere şahit tutacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlere, bütün peygamberlere şahit. Peygamberler kendi ümmetlerine şahit. Ümmetler peygamberlere şahit. Kısacası yaratılan bütün varlıklar, görünür görünmez bütün varlıklar birbirinin şahidi. Melekler sağ ve sol omuzlarımızda iyilik ve güzellikler yanında kötülükleri yazarken de şahidimiz. Bizimle aşağı yukarı aynı mekanları paylaşan cinler şahitlerimiz. Her şey bir tarafa, en büyük şahit Allah-u Teala. O ki kalbimizde geçirdiğimiz duygu ve düşüncelere dahi şahit. Niyet olarak ne yapıyorsak, niçin yapıyorsak, bütün bunların ilmi Allah'ın yanında, Allah'ın katında. Onun ilminin nüfuz etmediği, kuşatmadığı, onun ilminin İçine girmediği hiçbir varlık, hiçbir olay, hiçbir niyet yok. Dolayısıyla insan isyan ettiği zaman topraktan yaratılan bu vücuduyla Allah'a diklenmeye çalıştığı zaman, anne karnındaki bir küçücük sudan ibaret insan o varlığını, ilk varlığını unutup Allah'a isyan ettiği zaman elbette en büyük yanlışı Allah-u Teala'ya karşı yapıyor, kendine karşı yapıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle vazifelendirildiğinde Allah'ı bilen müşrikler, yani Allah diye bir varlık, bir tanrı olduğunu Hazreti İbrahim'den devam eden bir din sebebiyle bilen müşrikler şirke karşı çıkmışlardı. Yani putların Allah'a yaklaştırıcı vasıtalar olması düşüncesine karşı çıkmışlardı. Çünkü putlar üzerinden sağladıkları bir takım rantlar vardı. Gelirleri vardı, itibarları vardı vesaire. Bir de ölümden sonra dirilişe karşı çıkmışlardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de As bin Vail'in eline birkaç deve kemiği alıp, çürümüş, çürümek üzere olan deve kemiği alıp peygamberimize gelerek onları ufalayarak peygamberimizin üzerine doğru atarak bunlar mı öldükten sonra tekrar dirilecekler diye sorduğu anlatılır. Yasin suresinin sonunda Allah-u Teala bu sözlere şöyle cevap verir. Onları ilk defa yaratan tekrar yaratacaktır. Buna kadirdir. Şimdi buna niye geldim? Başını anlattık insanın. Nasıl bir aç safhasından geldiğini, bir de sonuna bakalım. İnsan öldüğü zaman 3-5 gün cesedi gömülmemiş olsa, toprağın üstünde kalsa leş gibi kokmaya başlar. Bir ay, 2 ay kalmış olsa kurtlanıp bozulur. Ve insanlar istikrah ederler. Onun yanında bile bulunmak istemezler. Aman bir ay önce gömelim, bunun belasından, meşakkatinden kurtulalım diye. İnsanın başı bir damla su. İnsanın ölümü kokuşmuş bir et parçası. 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra o insandan toprak içinde hiçbir şey kalmıyor. Allah'ın koruduğu insanlar hariç. Yani başı yokluk, sonu yokluk. O halde gerçek varlık kim? İnsan kimin var olduğunu görecek, hissedecek. Eğer kendi başını ve sonunu, hayatının başındaki acziyetleri, çocukluğunu, bebekliğini vesaire unutup, yaşlandığındaki acziyetini, artık konuştuğunda konuştuğu şeyi bilmeyen, oturduğu kalktığı yeri fark etmeyen, tekrar aciz hale döndüğü zamanı görmezden gelerek, sadece 10-20 yıllık gençlik ve kuvvetlilik, ergenlik dönemlerinde, orta yaşlılık döneminde kendi gücüne aldanan insan zavallı bir insandır. İki yokluk arasında varlık olmaz. Var olan, gerçek var olan, hep var olan sadece Allah-u Teala'dır. İnsanın varlığı izafidir, gölgedir, geçicidir. Bugün var, yarın yoktur. Daha önce var olduğunu iddia eden, varlığı kendinden olduğunu düşünen, bütün varları kendisinin var ettiğini düşünen zavallı pek çok insan gelip geçti bu dünyada. Firavunlar, Nemrutlar. Şimdi onlardan geriye sadece harabeleri kaldı. Bir de kötü namları. İnsanın iki aciz safhası arasında, iki yokluk arasında var olduğunu, varlığının geçici olduğunu anlatmıştık. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikatleri şöyle ifadelendirebiliriz. Estaizu billah. Ve men nuammirhu nunekkisu fil halk efela yaqilun. Kime uzun bir ömür verirsek biz onun yaratılışını güç ve kuvvetini alarak tersine çeviririz. Hiç bu manzarayı düşünmüyorlar mı? Yasin suresinin 68. ayet-i kerimesi bu ayet. İnsan doğup büyüdükten sonra, gelişip olgunluğa erdikten sonra uzun yaşamak ister. Çünkü insanın içinde bulunan ruh sonsuz bir alemden kendisine nasip edilmiştir. Allah katından verilmiştir. Sonsuz bir alemin seyyahı olan ruh, insan bedeninde hapis halinde olduğu için muzdariptir. Adeta kafese kapatılmış bir kuş gibi cendere içindedir, sıkışmaktadır. Onu gerçek hürriyetine kavuşturacak olan şey, ölümle kafesin kapağının açılması ve Allah'a kavuşmasıdır. Mevlana Hazretleri bu hakikati Şeb-i Aruz'a benzetir. Yani düğün gecesine benzetir. Ruhun, gerçek varlık aleminden gelen ruhun, varlığın gerçeği olan Allah'a kavuşması demek olan ölüm, aslında üzülünecek, ağlanacak, feryat edilecek bir şey değildir. O, Allah'a kavuşma anıdır. Ölüm anı, vuslat anıdır. Bu anın öncesinde, yani sonsuzluğa hasret duyan ruhun, uzun yaşamak, devamlı yaşamak isteyen ruhun, artık o cevvaliyetini devam ettirdiği halde, bedenin buna takatinin yetmediği yaşlılık dönemleri, insanın tükendiği anlardır. Bir elinde baston, iki büklüm ya da yataklarda kıvranarak kendisine gelen vadeyi bekleyen, gün sayan insanlar, eğer hayatlarını büyük bir gaye uğruna geçirmişlerse, mutlu olarak beklemektedirler. Şayet hayatının genelini küfürle, isyanla doldurmuşsa, o yaşlılık sıkıntıları da başlı başına feryat edilecek, şikayet edilecek hale dönüşür. İnsanın mümin olarak yaşadığı bir hayatın sonundaki yaşlılık demleri ve bunların sıkıntıları, onların günahlarını hafifletirken, isyan üzere yaşanan bir hayatın son demlerindeki sıkıntılar da onun isyanını, şikayetlerini arttırmakta ve adeta geri dönülmez bir şekilde Allah'a isyanla ömrü tamamlatmaktadır. Beden bu şekilde aciz içinde kıvranırken, isyanla geçmiş bir hayatın sonunda ruh da kıvranmaktadır. Fakat Allah'ın ibreti, Azrail'i gördüğün anda kalkan perdeler, hakikatin gerçek yüzünü görme anı artık imanı da tevbeyi de geçersiz kılmaktadır. O ana kadar hakikati göremeyen göz, o an görmüş olsa da artık kendisini kurtaramamaktadır. İş işten geçmiştir, gemi çoktan limandan ayrılmıştır. Dolayısıyla insan en aciz olduğu zamana kalmadan imanını ve tevbesini gençlik demlerinde yapmaya çalışmalı, o hidayet üzere yaşamanın gayreti içinde olmalıdır. Hangimizin ne zaman öleceği, hangimizin hangi hal üzere öleceği belli değil. Ama belli olan, kesin olan bir şey var ki, hepimiz öleceğiz. Kimse geride kalmayacak. Madem ki biz kesin olarak öleceğiz, bu hususta bir istisna yok, o zaman her an ölecekmiş gibi hazır olmamız gerekiyor. Bazı insanlar yaşlanırlar. Ayet-i Kerime'de ifade edilen son demlerini yaşarlar. Artık belinin tutmadığı, konuştuğunun anlaşılmadığı, konuşamadığı, düşünemediği safhalar gelir. Ama birçok insan da bu safhaları görmeden hayata elveda eder. Mühim olan, akıl yerindeyken, güç, irade yerindeyken, kendi isteğimizle hayrı, güzelliği, kulluğu seçmek, bunun üzerine yaşamaya çalışmak. Çünkü artık akıl gittikten sonra, irade gittikten sonra, bedenimize söz geçiremedikten sonra, ne dediğimizi, ne yaptığımızı bilmez hale döndükten sonra yapılabilecek fazla bir şey kalmamış demektir. Allah hayatı boyunca isyan eden insanlara öldüklerinde cehenneme onları attığında Allah'a yalvaracaklarını haber verir. Ya Rabbi ne olur bizi dünyaya geri gönder. Orada daha önce yaptıklarımızdan farklı bir hayat yaşayalım, hareketler yapalım, kulluk yapalım. Allah-u Teala ise hayır diyecek. Öldükten sonra artık aranızda bir perde var, geri dönüş mümkün değil ve biz size düşünüp akıl alacak kadar bir hayat vermedik mi? Niye o hayatı değerlendiremediniz? Şimdi yaptıklarınızın karşılığı olarak tadın azabı denecek. Evet, insanın hayatı, başlangıcı, yaptıkları en son karede ortaya çıkacak. Artık geri dönüşü olmayan o safhada ortaya çıkacak. Fakat mühim olan o safhaya hazır olmak, insanın varlığını ve yokluğunu, gelmişini ve geçmişini, iki yokluğu düşünerek gücün, kuvvetin, aklın, iradenin olduğu zamanlarda bunu hayra yönlendirebilmek. Bu hususta bir iki ayet-i kerime daha var. Onları da hızlı hızlı hatırlayalım. Rum suresinin 54. ayet-i kerimesi şöyle. Estaizu billah. Allahu lezî halakaküm min da'fin thumme ce'ale min ba'dı da'fin kuvveten thumme ce'ale min ba'dı kuvvetin da'fen ve şeybe. Yahluku mâ yeşâ ve huvel alîmul kadîr. Allah sizi önce zayıf olarak yarattı. Zayıflığın ardından size kuvvet verdi. Kuvvetin ardından da tekrar bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi. O hakkıyla bilendir, her şeye kemaliyle kadirdir. Taha suresinin 55. ayet-i kerimesi de şöyle. Estaizu billah. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Sizi o topraktan yarattık. Yine oraya döndüreceğiz ve sizi mahşerde bir kez daha ondan çıkaracağız. İnsanın aslı toprak, dönüp varacağı yer toprak, yediği içtiği her şey toprak ve mahşerde tekrar dirileceği anne kucağı da yine toprak. İnsanın macerası toprakla başlıyor, toprakla bitiyor. Sonra ise yepyeni, sonsuz bir hayat başlıyor. Bu toprak aşaması ile ilgili şimdiye kadar söylediklerimizi bu şekilde neticelendirerek ikinci safhaya geçelim. Hazreti Adem için en önemli olan, onu insan olarak var olmasına sebep olan ikinci safha kendisine ruhun üflenmesidir. Onu aziz kılan, diğer varlıklardan daha mükerrem kılan, daha üstün kılan işte bu ruhudur. Hicr suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu husus şöyle ifade edilir. Estaizu billah. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِف۪يهِ مِنْ رُوْه۪ي Artık onu yaratıp muntazam bir insan kıvamına getirdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman. Bu ifade aslında temsili bir ifadedir. Yani Allah kendi eliyle, kudret eliyle şekillendirdiği Hazreti Adem'e ruhundan üflediğini beyan etmektedir. Ama Allah'ın kudret eli nasıldır? İnsanı nasıl şekillendirmiştir? Ruh nasıl bir varlıktır? İnsana nasıl üflenmiştir? Ruhun üflenmesi ne demektir? Ruh bedene girdiğinde, toprağa girdiğinde ona nasıl can verir? Onu nasıl şekillendirir? Onu nasıl konuşturur? Nasıl heyecanlandırır, duygulandırır? Bunlar apayrı meseleler. Bunlar Allah'ın sırlarından bir sır. Kur'an-ı Kerim'de ruhun büyük bir sır olduğu, onu insanların kolay kolay anlayamayacakları, bütün insanların bir araya gelseler de ruhu anlamaktan, ruha ait bilgilerden çok azını ancak elde edebileceklerini şöyle beyan buyurmaktadır. Estaizu billah ve yes'elûneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve mâ utîtum minel ilmi illâ kalîlâ. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ise ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesi bu sebeple indirilmiş. Yani insanların ruh hakkındaki sordukları sorular. Tefsir kitaplarında sebebi nüzül olarak bu ayetin niçin indirildiğini beyan sadedinde Yahudilerin Mekke'deki müşriklere akıl vermeleri, Peygamber Efendimiz'e gidip bazı sorular sormaları, bu sorulardan bir tanesinde ruh olması şeklindedir. Fakat bu sorunun cevabı, yani ruhun mahiyetinin ne olduğunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifadelendirildiği gibi daha önceki ilahi kitaplarda da anlatılmamıştır. Yani Peygamberimizin o sorulara, Yahudilerin öğrettiği, müşriklere öğrettiği bu sorulara vereceği cevap sadece ruhla ilgili fazla bir şey verilmediği cevabı olacaktı. Yahudiler bu cevabı alınca aslında Peygamber Efendimizin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna inanmalıydılar. Çünkü Peygamberimizin sözleri ve bu sözler olarak Kur'an-ı Kerim'de inmiş olan ayetler kendilerine Allah'ın indirdiğini kabul ettikleri Tevrat'a ve diğer ilahi kitaplara uyuyordu. Yani iki sözün de kaynağı birdi. Fakat onlar içlerindeki haset ve kıskançlık sebebiyle gözleriyle gördükleri, kabul ettikleri, anladıkları, idrak ettikleri bu hakikate yüz çevirdiler ve Allah'a isyan etmeyi seçtiler. Bu yüzden de Allah onların bu isyanını pek çok kez Kur'an-ı Kerim'de eleştirmiştir. Onların ellerinde hakikatin bir kısmını da olsa gösteren kitaplar olduğu halde önce iman etmeleri, ilk onların iman etmeleri gerekirken isyanı seçmelerine aslında kendi inançlarıyla tenakusa düştüklerini, inandığını iddia ettikleri şeylere ters düştüklerini açıkça beyan etmiştir. Şimdi biz konumuza geri dönecek olursak, Allah insana, Hazreti Adem'e, ilk varlığa kendinden bir ruh üflemiştir. Ruh nedir? Kısıtlı ilmimizle bilebildiğimiz iki çeşit ruh vardır. Bunlardan bir tanesi ruhi hayvani olarak isimlendirilir. Ruhi hayvani bedenin bütün uzuvlarına yayılmıştır. Esas kurulduğu yer, işlediği yer kandır. Merkezi dimağdır. Hareketlerin başlangıç noktasıdır. Eğer hayvani ruh olmamış olsa hiçbir canlılık emaresi vücuda gelmezdi. Bu manada hayvani ruh, canlılık veren ruh, insanda bulunduğu gibi hayvanlarda da vardır. Derece derece bitkilerde de vardır. Onlara hayat bahşeden, onları canlı kılan ruhtur. Bir de ruhi sultani diye isimlendirilen ayrı bir ruh merkezi vardır. Bu ise Allah'ın emir alemindendir. Hayvani ruh halk aleminden, sultani ruh ise emir alemindendir. Bedenden ayrı bir varlıktır. Bedenle beraber olması ancak onun üzerinde tasarrufta bulunması iledir. Beden kabirde vesairede yok olup çürüyüp gitse de ruhi sultani yok olmaz. Fakat bedenle arasındaki irtibat kopmuş olur. Yani beden öldüğü zaman, yok olduğu zaman ruhi sultani beden esaretinden, beden bağından kurtulmuş ve kısmi bir hürriyete kavuşmuş olur. İnsan işte bu ruhu sultani denilen kendini diğer varlıklardan üstün kılan ruh sayesinde meleklerin secde ettiği bir kıvama gelmiştir. Bu ruh sayesinde insan cinlerin üstünde bir mevkiye gelmiştir. Cinler dahi nübüvvet ve velayet konularında, yani peygamberlik ve Allah dostluğu konularında insanların ileri gelenlerine tabi olmak zorundadırlar. Bu ruh sayesinde insan Allah'ın mükemmel yarattığı bir varlık haline gelmiş, yaratılışı tamamlanmış, kemale ermiştir. İnsan ruh sayesinde kendi nefsini tanımaya, Rabbini tanımaya ve aslında bir hiç olduğunun farkına varmaya başlamalıdır. Bu ruh maddi ağırlığı olmayan bir varlıktır. Sonsuzluk aleminden gelmiştir. Dolayısıyla insanı sonsuzluğa karşı meylettirir. Sonsuzluğa karşı hülyalandırır. İnsanın içindeki ölümsüzlük duygusu, cennet ve cennet arzusu, sonsuz yaşamak arzusu bu ruh sebebiyledir. Bu ruhun insandaki varlığı sebebiyledir. Yine bu ruh adeta Allah'a ulaştıracak bir köprüdür. İnsanı Allah'a sevdiren, ona ulaştıran bir merkeptir, bir binektir. Dolayısıyla insan ruhuyla bir bütün olmuştur. Anne karnında ruhun üflenmediği safa insanın tam olgunlaşmadığı dönemdir. Dolayısıyla ilk zamanlarda daha cenin hükmündeyken içine ruh üflenmediği safhada insanın bir zaruret sebebiyle kürtaj yapılmasını uygun gören alimler çıkmıştır. Bazıları bu safhada da insanın var olduğunu, dolayısıyla muhterem olduğunu, herhangi bir zaruret olmadıkça bu safhada da herhangi bir operasyon yapılmasının doğru olmadığını söylemişlerdir. Fakat insanın ruhu üflendikten sonra artık tam bir canlı hükmüne girdiği andan itibaren kürtajın ise başlı başına bir cinayet olduğu, tam bir insanın varlığının önlendiği, dolayısıyla aynı dışarıda bir insana kurşun sıkılması gibi o yeni doğacak yavruya da katliam yapıldığı, öldürüldüğü ve bir insanın kanına girildiği ifade edilmektedir. İnsan ruh kendisine üflendiği andan itibaren meleklerin gözdesi olmuştur. Bu kısmı da inşallah önümüzdeki hafta gelecek programda anlatmaya, izah etmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Rabbimiz bu geçirdiğimiz dünya hayatında bizi kendi varlığını, gerçek varlığı bilen kulları arasına dahil eylesin. Ruhumuzun içinde bulunduğu sonsuzluk özlemini kendi rıza ve muhabbetiyle cemalullah ve cennet nimetleriyle mukabelede bulunarak tatmin eylesin. Bizi rızasına götüren yoldan ayırmasın. Ruhumuzu bedenimizden ayırırken de bizi en güzel kulluğu yaşamış bir insan olarak huzuruna kabul buyursun. Gelecek programda görüşmek üzere muhterem dinleyicilerimiz.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.